Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 21 Ekim 2021 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Çok yüklü bir gündem var sabahtan beri. Bütün dünyadaki gelişmeleri sizler için taramaya çalışıyorum. Birazdan aktarmaya çalışacağım notlarımı. Avrupa'dan NATO zirvesine, Covid haberlerinden ki Covid vakalarında artış ve şimdiden gündemin alarm verdiğini söylemek mümkün. Artış var. Pek çok başlık aktaracağım sizlere. Covid notları başta olmak üzere yeni bir kriz yaklaşıyor. Asya'da Amerika, Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki gerilim, Çin'le gerilim ama tabii asıl ABD-Rusya gerilimi tırmanıyor. Özellikle de NATO çerçevesinde Amerikan Savunma Bakanı'nın Gürcistan, Ukrayna ve Romanya'da tamamladığı tur ve Brüksel'de bugün NATO toplantısı var. Afganistan'ı gözden geçirecekler ama tabii başka unsurlar da var ve Stoltenberg'in özellikle Rusya'yı işaret eden açıklamaları var. Birazdan aktaracağım sizlere. Avrupa Birliği liderleri de buluşuyorlar. Hem iklim krizi, hem pandemi, hem enerji fiyatları ve enflasyonist ortam. Pek çok başlıkları olacak. Polonya'da Polonya ile hukuk krizi yaşıyor. Avrupa Birliği yine o önemli bir unsur. Doğu Akdeniz bağlamında Libya yine haberleri var. İstiklal girişimi konferansı toplandı. Yabancı güçlerin çekilmesi çağrısı geliyor. 24 Aralık'ta seçim olacak mı henüz kimse tam da kestiremiyor. Belki başkanlık seçimi ama parlamento zor gibi gözüküyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika zirvesinde, Afrika turundaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ülkeye yeni döndü. Uçakta yanılmıyorsam açıklamaları var. Ortamı sallar nitelikte. Hem Amerika'dan F-35 programının askıya alınması karşılığında aslında ödenmiş 1 milyon 400 milyon dolarla ilgili çıkışı var. Hem 10 Büyükelçinin Osman Kavala'nın 4 yıldır hapiste tutuluyor. Biraz da tuhaf bir hukuk davasına dönüştü. Bununla ilgili açıklamaları vardı. Büyükelçilere çok sert çıkışı var Cumhurbaşkanı'nın. Başka açıklamaları da var. Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı açıklamalar var. Biden'la görüşmeye dair çok sert açıklamalar var. Bir de Merkez Bankası'nın zaten doları etkileyecek, euroyu etkileyecek 200 bas puan indirim kararı Türkiye'de çok tartışılıyor. Ekonomik koşullar itibariyle siyasi ortamda Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla iyice gerilecek gibi gözüküyor. Birazdan aktaracağım. Suriye lideri Beşar Esad da Abu Dhabi Veliaht Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri ile son dönemde zaten bir yakınlaşması vardı Suriye'nin, görüşmesi var. Amerikan üssü Tanaf'ta saldırıya uğramış gözüküyor. Hasar olduğu anlaşılıyor, pek resmi açıklama olmasa da. Bunları da aktaracağım. Geçtiğimiz haftadan kalma bir gündemim olacak. Biraz Türk-Yunan ilişkilerine baktık. İlk 3 gün, daha doğrusu Türkiye-Amerika ilişkileri ve bölgedeki dengelerdeki kaymaya baktık ama Lübnan uzun süredir ekonomik ve siyasi kriz içerisinde. Geçtiğimiz cuma günü, perşembe günüydü yanılmıyorsam, yanlış aktarmayayım size, Tayyuna saldırısıyla Lübnan sokakları hareketlenmişti. Bu sefer RPG'ler, silahlar konuşmuştu. Hizbullah ve Emel taraftarlarının üzerine ateş açılmıştı. Ve hakikaten tabii Falangist Parti'de bütün gözler. Orta Doğu'nun küçük bir minyatürü olarak Lübnan'da tam da yeni Necip Mikati hükümeti işe başlamış. IMF ile de görüşürken neler oluyor Lübnan'da sorusuna bakacağız. Hasan Nasrallah 2 gün önce televizyonda canlı yayında bir konuşma yaptı. Epey detaylı bir konuşmaydı. Lübnan'ı yakından takip eden doçent Selim Sezer'e bağlanacağız programın ikinci yarısında. Bu hafta Lübnan meselesini atlayarak geçmek istemiyorum. Diğer gündemleri de size aktaracağım efendim. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Twitter'dan tıklarsanız, dünya gündemini benden dinlerseniz çok memnun oluruz. Ve bir de like ederseniz tabii diyelim, başlayalım. Evet, önce Covid notları aktaracağım size. Çünkü 2021'i bitiriyoruz. Az kaldı artık bu yılın bitmesine. Ve vaka sayılarında Batı'da aşılamanın da iyi gittiği ülkelerde artış kaydediliyor. Aşılama olmasına rağmen bu işin daha uzayacağı yolunda Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Yoksul ülkelerinde yeniden gündeme konulması, aşıya onlar erişemezse bu iş daha da uzayacak. 2022'de pandemiyle geçecek diye bir öngörü de bulundu üst düzey Dünya Sağlık Örgütü yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward'ın yaptığı açıklama. Salgın 2022'de de etkili olacak. Afrika nüfusunun %5'inden azı aşıya ulaşabilmiş. Diğer kıtalarda da bu oran %40 olarak veriliyor. Tabii ilaç şirketleri, patent tartışmaları, onların hepsi söndü gitti. Sanki pandemiyle birlikte böyle yuvarlanıp gidiyoruz gibi bir resim var. Bu eşitsizlik içerisinde aşıların da ben size sürekli aktarıyorum. Aslında zengin ülkelere gitmesi, yoksul ülkelere gitmiyor aşılar. Bütün bunlara rağmen Avrupa'da en çok bu hafta artış Avrupa'da gerçekleşmiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık raporunda değiniliyor. 2.7 milyon yeni vaka var dünyada son bir haftada. 46 binde can kaybı var. Artışların en çok yaşandığı büyük bölüm Britanya, Rusya ve Türkiye'de. Almanya'da da aynı şekilde dördüncü dalga endişesinden bahsediyorlar. Afrika'da az olmasına rağmen biraz daha iyi gitmiş. Amerika'da iki aşının takviye doz için onayı çıktı. Moderna ve Johnson & Johnson aşıları gıda ilaç idaresinden onay aldılar. Tabii Amerika'da daha çok zorunlu aşı tartışmaları var. New York Belediyesi aşı olmayan çalışanlarının maaşlarını ödemeyecek. İşler buraya gidiyor. Haftalık test olma seçeneğinde yaşatacaklar. Teşvik için yaptıklarını söylüyorlar aşı olanlara da. $500 ek ödemeden bahsediliyor. Britanya'da durum giderek vahimleşiyor efendim. Kış aylarında 100 bin günlük vaka görebiliriz diye Sağlık Bakanı Sacit Cavit açıklama yaptı. Britanya'da aşılama hızına rağmen vaka sayılarında artış yüksek. İtalya'da da 8 ayda ölen aşısızların sayısının aşıların 23 katı olduğu Yüksek Sağlık Enstitüsü verilerinde ortaya konmuş. Rusya'da aktarıyorum ben size, günlük vaka sayıları yine rekor devam ediyor. 36.339 çıkmış bu sefer. Delta varyantının alt türü, Britanya'da da görüldü bu. AY.2, bunlar da görülmüş. Aşılar etkili deniliyor ama Moskova'da, başkentte 10 gün izin Putin'in kararıyla, devlet başkanının kararıyla devreye sokuldu. Ücretli olacak bu izin. 28 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında, sonra da belki uzatılabilir. Yeni tedbirleri devreye sokuyorlar. Üniversiteler falan internet üzerinden ders yapacaklar. Evet, böyle bir durum var. Türkiye'de 29.760 yeni vaka, 214 can kaybı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gençlere seslendi. Vakaların neredeyse yarısı 30 yaş altındaki gençlerden oluşuyor dedi. Gençler, sizi mücadelede ön safa davet ediyorum diye vurgu yaptı. Türkovak aşısı için gönüllülük çağrısı da var Sağlık Bakanı. Ay sonunda epey de uzun sürecek 31 Ekim 12 Kasım tarihleri arasında iklim değişikliği konferansı öncesinde iklimle ilgili raporlamalar artıyor. Sağlık üzerinde iklim değişikliğinin etkilerine işaret eden Lancet dergisinin raporu var. Tabii kuraklık, seller gerçekten hijyen açısından çok korkunç bir ortam yaratıyor. Tüm dünya çapında Lancet çalışmasındaki uzmanlar buna dikkat çekmişler. Tabii sel riski altında su güvenliği olmayan, sanitasyon hizmetleri, gıda verimliliği, bütün bunların hepsinin iklim değişikliğiyle bağlantılı önemli bir sorun olduğunu dile getiriyorlar. Evet. Seste bir uğultu varmış. Ben de düzelttim hemen. Kusuruma bakmayın efendim. Velhasıl bu iklim değişikliği konusu daha da çok tartışılacak. Amerika'da Kaliforniya eyaletinde kuraklık yüzünden acil durum ilan etmişler. Vali 3 yıldır üst üste kuraklık yaşadıklarını söylüyor. Su tüketimini sınırlandırın diye de çağrı yapıyor. Nepal'de seller var. Heyelan'da ölenler var. 75'i bulmuş can kaybı. Türkiye'de de yazın tanıklık ettiğimiz bu meşhur sel felaketleri dünyanın dört bir yanında da görülüyor tabii ki, ama iklim değişikliğiyle daha da hız kazanmış gibi gözüküyor. Evet, birkaç COVID dünyasından nottan sonra küresel meselelere gireceğim. Amerika'da insana hayvandan organ nakli deneyinde bir başarı sağlanmış. Bir domuz böbreği bağışıklık sistemi tarafından ani olarak reddedilmemiş efendim. New York Üniversitesi'nde Langan Hastanesi'ndeki cerrahlar buna imza atmışlar. Yaşam destek ünitesinde olan zaten ve bir şekilde üniteden çıkartacak bir kadın üzerinde deneme yapılmış. Böbrek fonksiyonlarında işe de yaramış gibi gözüküyor. Genetiği değiştirilmiş domuzların böyle hem gıda sektöründe hem de tıpta kullanımı için bir gelişme olarak kaydediliyor. Bir başkası, bir bilim insanları Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde kendini tamir eden telefon ekranı geliştirmiş. Şahane. Ben de sürekli cep telefonumun ekranını kırıyorum. Umarım faydalı olur bu. Polimer, insana para ve zaman kazandıracak polimer geliştirdikleri diye ifade ediliyor. Bu çatlaklar zaman içerisinde ekranda kapanıyormuş. Hadi hayırlısı diyelim. Hayırlı bir gelişme olarak yazalım bunu. Evet, Trump, Amerika'nın eski cumhuriyetçi başkanı, sosyal medya uygulaması Truth Social'ı başlatıyor. Yasaklı biliyorsunuz, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da Amerikan başkanını yasaklıyorlar. O da buna tepki gösteriyor. Taliban bile tweet atabiliyor, ben atamıyorum diyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte şimdi kendisi Truth Social diye bir geniş çaplı hem eğlence bölümü var hem de daha ciddiyetli meselelerin olduğu bölüm olacak. Gelecek ay seçilmiş davetlilerle de lansmanını yapacakmış Trump. Kendi ismini yeniden duyurmaya çalışıyor. 2024 seçimlerinde yeniden herhalde aday olmayı da planladığı düşünülebilir şimdiden attığı adımlara bakarak. Amerika'da sağlık alanında bir mevki aslında bu Muvazzaf Sağlık Hizmeti Birliği, bir oramiral Rachel Levin, ülkenin ilk açık trans oramirali olmuş efendim. Biden yönetiminin LGBT topluluğuna böyle bir sözü, vaadi vardı. Bunu yerine getiriyorlar. Evet, küresel meselelerde Asya'da Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti denizaltından fırlatılan balistik füze denemesi vardı. BM Güvenlik Konseyi toplandı. Kore'ye dikkatler çevrildi. Koreliler, Kuzeyliler Amerika'yı çifte standartla suçluyorlar. Kendi sahip olduğu ve geliştirdiği silahları başkaları deneyince böyle açıklamalar yapıyor şeklinde bir tutumları var. Tabii Amerikalılar aynı zamanda ön koşulsuz görüşme çağrısı yapıyorlar, ama Trump döneminde bir yankısı oluyordu. Artık Kuzey Koreliler yanıtsız bırakıyorlar Amerika'nın bu çağrılarını. Çin'le ilgili dertleri var Amerika'nın ve Kore meselesi de tabii ki dikkat çekici. Amerikan politikaları açısından, özellikle Asya'ya odaklanan politikalar açısından sürekli takipte oldukları bir mesele. Asya'da bu hafta Çinliler ve Rusların Pasifik filolarının Japon denizinde tatbikatları da var idi. Bir başka uluslararası gündem Moskova'daki Afganistan toplantısıydı. Dün kısmen aktardım. Sergey Lavrov ev sahipliği yaptı. Kapsamlı hükümet çağrısı öne çıktı Taliban'ın geçici yönetimine. Bir ortak açıklama da yapıldı. Bu, Amerika katılmadı bu toplantıya. Orta Asya ülkeleri, Çin, Pakistan, İran, Hindistan, Rusya'nın katıldığı geçici Taliban hükümetinden de bir heyet katıldı. O heyete de aslında genel çağrı tekrarlandı. Tanıma söz konusu olmasa bile insani yardım, ekonomik destek terörizm, uyuşturucu bağlantılı suçlarda suçları engellemesi, Taliban yönetiminin insan haklarının temel normlarına uyması gibi vurgular yer aldı ve istikrara katkı olacak tavır alması Taliban'ın istendi. Komşuların topraklarına saldırılara göz yummaması, bu konuda şüpheler var Orta Asya Cumhuriyeti'nde demek lazım. Taliban heyeti ise Moskova görüşmeleri sonrası biz tanınmak için her koşulu yerine getirdik diyorlar efendim. Radikal İslamcı Taliban grubu heyette Başbakan Yardımcısı Vekili Abdüsselam Hanefi var. O kapsayıcı hükümet kurduk biz diye bir iddiada bulundu. Pek öyle karşılanmadı dünyada. Özellikle Özbekler, sadece Paştunlar değil, Afganistan'da Özbekler, Hazaralar, Tacikler, pek çok etnik grup da var. Ama tabii Taliban daha çok Paştunları temsil ediyor. Diğer ülkelerin güvenliğiyle ilgili yükümlülüklerimize bağlıyız diyor Taliban yönetimi. Çok somut bir sonuç getirecek mi Moskova görüşmesi? Biraz zaman geçmesi gerektiğini belirtmek gerekiyor. Evet, bugün NATO Savunma Bakanları toplantısı Brüksel'de başlıyor. Afganistan'dan çıkartılacak dersleri de konuşacakları bir gündem. Ukrayna krizi diye andıkları gündem. Fransa-Yunanistan arasında imzalanan, Türkiye'nin tepki gösterdiği bu askeri işbirliği anlaşması. Herhalde Amerika'nın işbirliği anlaşmasını çok tartışmayacaklardır diyorum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılıyor tabii ki bu toplantıya. Avrupa içerisinde transatlantik hattında Fransa ile çatlak yaratılmıştı. Avustralya'ya nükleer güçle çalışan denizaltı satılması, AUKUS paktı, Amerika, Britanya ve Avustralya arasında. NATO'nun teknoloji meseleleri, nükleer meseleleri hepsi konuşulacak gibi gözüküyor. Genel Sekreter Stoltenberg soruları yanıtladı, açıklama yaptı bu konuda. Afganistan'da neden işler yürümedi, bir onu değerlendireceğiz, derslerimizi çıkartacağız dedi. Bir yandan aslında çok da işe yaradı 20 yıl oradaki varlığımız, efendim gelecek saldırıları önledik falan gibi de böyle hani bardağın kendince dolu tarafından açıklamalar yaptı. Tabii asıl Rusya'yla kriz tırmanmakta. Moskova, Brüksel'de NATO karargahındaki Rus diplomatların casus ilan edilip geri gönderilmesi kararından sonra Rus misyonunun faaliyetlerini durdurma kararı aldı Moskova aynı zamanda. Şimdi tabii Stoltenberg'in açıklamasında Rusya'ya diyalog teklifi öne çıkıyor. Ama diyalogun içeriğine baktığımız zaman pek de bir şey göremiyoruz. Şimdi onu belirtmek gerekiyor. Üzüntü duyuyoruz diyor Stoltenberg. Rusya ile bulunduğumuz durumdan, soğuk savaştan bu yana en düşük seviyede. Sürekli de bu tekrarlanıyor bu arada. NATO-Rusya konseyi zaten çalışmıyor, işlemiyor. Ama teklifimiz masada, karar vermek Rusya'ya kalmış diyor. Sınır dışı edilen diplomatlar Rus istihbarat ajanları demiş. Yani şimdi tabii acaba Amerikan diplomatlarının istihbaratla hiç alakaları olmuyor mu ya da başka ülkelerin diye de sormak lazım, ama tabii bu NATO Genel Sekreterinin iddiası bu yönde. Gerekçesi, siyasi gerekçesi bunların böyle olması mı gerçekten bilemiyoruz. Kötü niyetli faaliyetlerden endişe duyuyoruz demiş. Bir dizi tartışmalı olayı sıralamış. Çekya'da sabotaj mesela, bu hakikaten çok çürük bir iddia, en azından bu öyle. Rusya'nın cephaneliğini arttırması, efendim orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını ihlal etmesi, Amerika çekildi anlaşmadan, artık neyin hesabını soruyorlar onu da çok anlamak mümkün değil. Hatta ve hatta birazdan aktaracağım, Avrupa Parlamentosu'nun 2021 Sahrov ödülünü Rusya'nın aşırı sağcı liberal muhalefet diye sunuluyor Batı'da, ama göçmenlere böcekler, Orta Asyalılara böcekler filan diyen Alexei Navalny'e verilmesi. Tabii Sahrov ödülü pek de itibarlı bir ödül de değil açıkçası. Nükleer fizikçisi Sovyetler Birliği'nin, yani mücahitleri falan selamlamış bir isim olduğunu anımsatmak isterim burada. Velhasıl Stoltenberg onunla ilgili de yorum yapmış ve Navalny'e böyle bir ödülün layık görülmesini Rusya'da demokrasi değerlerini savunma, güçlü bir ses olma ile bağlantılandırabilmiş. Enteresan. Evet, neyse, Sahrov meselesine sonra bakalım, ama Amerika hakikaten Karadeniz'de gerilimi epeyce bir tırmandırmaya çalışıyor. Anlaşılıyor ki Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin Gürcistan'a gitti. Gürcistan'da da dikkat çekici gelişmeler var. Ben gündem çok el vermedi ama Saakashvili, şu kravatını yiyen, ülkesine geri döndü, hemen hapse atıldı. Çünkü geçmişte davalar vardı hakkında ama enteresan şu zamanlama Saakashvili'nin geri dönmesi. Gürcistan hükümetinin ne bir takım darbe girişimleri olduğu falan öne sürülüyor. Bir böyle sanki hani Karadeniz'de yine Ukrayna-Gürcistan hattını hareketlendirmek mi var diye insan açıkçası düşünüyor. Gürcistan'ın ardından Lloyd Austin Ukrayna'ya geçti. Ukrayna'dan sonra da turunu Romanya'yla tamamladı ve bütün buralarda da Rus tehdidine karşı eylem çağrısı yaptı efendim. Karadeniz ulusal çıkarımızdır diyor. Amerika'nın tabii miller ötede ulusal çıkarları olduğunu biliyoruz, o yüzden böyle acayip bir tablo çıktı. Romanya Savunma Bakanı'yla görüşmüş. Zaten Amerikan askerleri Romanya'da da üslü durumda. İşte Rus saldırganlığına karşı Romanya'yı Amerikalılar, kahraman Amerikalılar koruyacak. Resim bu şekilde efendim. Buradan tabii çıkıp Savunma Bakanları toplantısına katılacak Lloyd Austin, böyle ortalığı epey bir şenlendirdikten sonra. Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı, o da 2023 senesinde Belarus'la birlikte birlik kalkanı ortak tatbikatı gerçekleştireceklerini duyurmuş. NATO'nun çevrelemesi ve Rusya ve Belarus birlik devletleri sınırları içerisinde sürekli askeri tatbikatlar yapması, askeri varlığını arttırmasına atıf yapmış Polonya, Baltık ülkeleri vesaire. Keşif ve taktik uçuşları NATO'nun %30 arttırdığını, yani asıl NATO Rusya'yı tehdit ediyor vurgusu yapıyor. Bugün Avrupa Birliği liderleri bir araya geliyorlar Brüksel'de. Pandemi, iklim değişikliği, enerji fiyatlarındaki artış, ekonomi, hukukun üstünlüğü, Polonya meselesi, iklim, göç. Merkel'in son zirvesi 21-22 Ekim Almanya'da siyasete veda ediyor biliyorsunuz Angela Merkel. Şimdi tabii asıl Polonya ile bir krizin gölgesinde toplanıyorlar. Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyonu'na dava açıyor. Hukukun üstünlüğünü ihlal eden ülkelerin AB fonlarından faydalanmaktan men etmesi gerekiyor. Daha önce böyle bir karar alınmıştı. Polonya AB hukukunu kendi hukukundan üstün tutmama kararı aldı. Bakalım bu zirvede neler patlayacak. Polonyalılar, çok üzerimize gelirseniz biz de Brexit gibi Polexit yaparız diyorlar. Biraz karışık ortalık. Avrupa Parlamentosu yasama organı olarak komisyonu tehdit ediyor filan. Böyle hakikaten resim parlak değil. Merkel rivayet o ki zirvede ara buluculuk yapmaya çalışacak ama Merkel de artık Alman siyasetine de AB siyasetine de, belki AB'de başka görev verirler kendisine, şimdilik veda ediyor. Dolayısıyla bakalım bu zirve bu bağlamda nasıl geçecek? Avrupa Parlamentosu enteresan bir yapı açıkçası. Saharov ödülünü vermesi şaşırtıcı değil tabii Navalny'ye. Onu da aktarayım. Onlar kendisinin bundan 10 küsür sene önce çektiği Orta Asyalı ve göçmenleri böcek gibi terlikle öldüren, fıs fıs sıkan zehirli videolarını pek dikkate almıyorlar. Onu demokrasi savaşçısı olarak görüyorlar. Saharov ödülünü de bu yüzden kendisine vermişler. Ben Twitter'da 2 gün önce görmüştüm. Bir vurguyu yalnız yapmak istiyorum. Yanlış görmüşüm. Adaylar bir grup Afgan kadını, Navalny ve Bolivya'nın eski darbeci, ırkçı lideri Jeanine Añez. Yani Avrupa Parlamentosu genellikle böyle böcek sever tırnak içinde aşırı sağcılara ya da Bolivya'da darbe yapmış Bolivya'nın yerlilerini aşağılayan, Katolisizmle aşağılayan Jeanine Añez'e verebiliyor. Ödülü Navalny'e verdiler ama adaylar Añez'le Afgan kadınları imiş. Bu da genel bir başlık tabii, Afgan kadınları derken. Dediğim gibi Saharov da zaten Sovyetler Birliği düşmanı, sosyalizm düşmanı, mücahitleri öven bir isimdi kendisi. Onun adına da Avrupa Parlamentosu böyle ödülleri layık görüyor efendim. Evet, Almanya'da Türk kökenli eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz, SPD tarafından Federal Meclis Başkan Vekili'ne aday gösterilmiş resmen. Türk asıllı Hamburg doğumlu kendisi. İktidar değişiyor tabii. Merkel'in Hristiyan Demokratları yerine Sosyal Demokratlar liderliğinde hükümet kurulacak gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanlığı da Şubat ayında yapılacak bu arada Almanya'da. Steinmeier'i destekliyor Sosyal Demokratlar. Gerçi her mevki Sosyal Demokratların eline geçiyor. Almanya'da biraz dağıtıyorlar bu işleri ama bunu göreceğiz efendim. Evet, şimdi son yayına girmeden önce Amerika'nın Atina Büyükelçisi Geoffrey Piatt'ın açıklamalarını gördüm. Geçen hafta ABD ve Yunanistan arasında karşılıklı savunma işbirliği anlaşması 5 yıllığına yenilenmişti. Bunun Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağladığı yolunda açıklama yapmış. Yani Yunanistan NATO üyesi bir ülke. Zaten bir dayanışma yok mu? Ekstradan ABD'nin böyle savunma anlaşmaları yapmasının ne gibi bir gereği var diye insan ister istemez düşünüyor açıkçası. Ankara'yı rahatsız etmişti. 3 gündür de konuşuyoruz. Bugün Doğu Akdeniz bağlamında tabii Amerikalılar daha çok Yunanistan'dan yana ağırlıklarını koymuş gözüküyorlar. Bugün aynı zamanda Libya İstiklal Girişimi Konferansı vardı. Bakanlar düzeyinde Fransa, İtalya, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır katıldı. O toplantıda ise Aralık'taki hem başkanlık hem parlamento seçimleri öncesi yabancı askerlerin çekilmesi çağrısı geldi. Tabii en başta dikkatler Türkiye'de efendim. Resmi olarak ve ülke olarak bir tek Türkiye asker bulunduruyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Ülkenin birleştirilmesi kolay olmayacak. Şimdiden daha başkanlık seçimi yapılabilir ama hani parlamento seçimleri zor diye açıklamalar geldiğini de belirtelim efendim. Evet, ve Türk dış politikasının yakıcı notlarına gelelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya Afrika turuna çıktı. Dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Afrika ile ilgili dikkat çekici açıklamaları var. Aslında hakikaten Türk sermayesi Afrika'ya epey bir el atmıştı. Cumhurbaşkanı, hatta şimdi bugün yarın Türkiye-Afrika Ekonomi İşbirliği Forumu varmış İstanbul'da. Aralık'ta da bir yine ortaklık zirvesi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Afrika'ya olan Türkiye ilgisinden bahsediyor. Biz öyle sömürgeciler gibi değiliz diyor tabii Cumhurbaşkanı ama Angola'nın yeraltı zenginlikleri çok fazla. Bakır var, altın var. Oo, efendim ne şahane. Efendim elmas yatakları var filan. Ama biz kazan kazan işi yapacağız biz diyor. Petrol var diyor, enerji var diyor Cumhurbaşkanı. Dikkat çekici açıklaması İngilizler, Fransızlar yıllarca sömürdüler Afrika ülkelerini. Vurup geçtiler. Bizim gibi paylaşmak, beraber kazanmak onların kitabında yok. Çünkü kapitalist zihniyette böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Demiş Cumhurbaşkanı. Hani acaba Cumhurbaşkanı'nın zihniyeti sosyalist mi diyeceğim ama Türkiye düzenine baktığımız zaman hiç sosyalizmden eser yok. Gayet sağlam hem de yani dibine kadar neoliberal bir düzende yaşıyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın Afrika ile ilgili söylediği bu sözler çok şaşırtıcı geldi bana. Cumhurbaşkanı iş adamlarımızın yatırımları inşallah Afrika'yı uyanışa geçirecek diye de vurgulamış. Herhalde Afrika'yı da böyle sağlam kapitalist yapacak Türkiye'nin yatırımları efendim. Tabii asıl Batı ile ilişkiler bağlamında dikkat çekici olan Cumhurbaşkanı'nın diğer çıkışları oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala ile ilgili kararı. 10 büyükelçi Amerika, Fransa, Almanya büyükelçileri de var. Ankara'ya çağrıları gündeme damgasını vurmuştu. Cumhurbaşkanı Kavala denilen Soros artı ile ilgili Türkiye'yi adeta mahkum etmek istiyorlar diyor. 10 tane büyükelçi niye yapar bu açıklamayı? Soros, bu Soros artığını savunanlar bunu nasıl bıraktırırız gayreti içerisindeler. 4 yıldır hapiste Osman Kavala. Sorozculuktan hapiste değil tabii yani. Var böyle bir Açık Toplum Vakfı ile bağlantılı bir durum var ama hapiste olmasının sebebi sorozculuk değil. Cumhurbaşkanı 30 sene 40 sene müebbet hapis mi istiyor acaba? Kaç sene kalması gerekiyor suçlamaları falan düşündüğüm zaman biraz tuhaf oluyor tabii ama velhasıl Cumhurbaşkanı böyle diyor. 10 büyükelçi ile ilgili çıkışı dikkat çekici. Söyledim Dışişleri Bakanımıza diyor Cumhurbaşkanı. Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. İstenmeyen adam mı ilan edecek Türkiye büyükelçileri diye insan bu laflardan sonra düşünüyor. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinizde mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Şimdi tabii bu açıklamadan sonra dolar yükselmesin de ne olsun diye düşünüyor insan. Bilemiyoruz da belki de Türkiye hakikaten 10 Batı ülkesinin büyükelçilerini istenmeyen adamı ilan eder. Cumhurbaşkanı söylemiş Dışişleri Bakanı'na en azından böyle bir durumla karşı karşıyayız. HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı da terörist ilan etmiş. 4 senedir yatıyormuş. Neymiş? Yargı ne diyorsa o demiş Cumhurbaşkanı. Terörist adam ya demiş. Tabii Selahattin Demirtaş HDP'den böyle bahsetmedi de size enteresan çünkü Türkiye'de yasal bir partiden bahsediyor. Hani yardım falan da alıyor HDP. Seçmenleri var. 6 milyon insan bu partiyi tercih etti. Demokrasiden bahsediliyorsa eğer. Böyle bir çıkışı var. Evet, Cumhurbaşkanı böyle sert çıkmış. Ve son olarak da F-35 meselesi. Amerika vermiyor F-35'leri S-400 krizi nedeniyle Türkiye'yle. 1.4 milyar dolar ödenmiş para var. Cumhurbaşkanı da ABD'nin kendilerine madem böyle bir para ödendi biz de size F-16'lar verelim dediğini öne sürdü. Fakat Amerikan Dışişleri Bakanlığı biz öyle bir şey yapmadık dedi. Biraz utangaçça bir yalanlama yaptı. Cumhurbaşkanı ise şöyle demiş. Biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle ya da böyle alacağız. İnşallah. Savunma Bakanımız Amerikan Savunma Bakanı ile bir araya gelecek demiş. Görüşecekler demiş. Zaten kendisinin de Joe Biden'la görüşeceğini belirtmiş. Ne yapıyoruz, ne oluyor diye soracağız demiş. Hiçbir şekilde Türkiye'nin haklarını yenmesine fırsat vermeyiz diye de eklemiş efendim. Evet. Suriye ile ilgili hassas noktalara operasyonlar devam ediyor. Rejim nasıl bir tavır alır onu bilemiyorum ama biz özellikle İdlib'deki bu yaklaşım tarzına karşı gereği neyse onu yapmaya nokta nokta demiş Cumhurbaşkanı. Yani Suriye rejimi dediği Suriye'yi Birleşmiş Milletler'de temsil eden, resmen temsil eden Cumhurbaşkanı Beşar Esad. Orası da Suriye toprakları. Türkiye'de zaten pek çok belgeye imza attı. Suriye'nin egemenlik hakları ve toprak bütünlüğünü koruma bağlamında. Evet, bugün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de biraz önce F-35 ile ilgili açıklama yapmış bu arada. Bizim için aslında seçenekler basit. Ya bu programa geri döneceğiz ya bize vaat edilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler. Amerika düşünsün bundan sonrasını, hiç başka şansları yok. Öyle bir okuyabiliriz, böyle okuyabiliriz olayı. Evet, vaktim azalıyor ama birkaç başlık daha aktaracağım. Türkiye-İran arasında güvenlik işbirliği mutabakatı imzalanmış. İçişleri Bakanları arasında Süleyman Soylu ve Ahmet Vahidi bir araya gelmiş. Terörle mücadelede ortaklık. Asıl Suriye'de tabii devlet başkanı, Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Abu Dhabi Veliaht Prensi, en önemli prensliği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bin Zayid'le telefonda görüşmüş, işbirliğini güçlendirmeyi ele aldıkları belirtiliyor. Suriye giderek adım adım Arap dünyasına geri dönüyor ve Türkiye'nin Suriye topraklarında hak talep eden bir şekilde ya da somut bir takım adımlar atan politikalarında Arapları daha bir araya getirdiği yolunda pek çok değerlendirme Arap medyasında yer alıyor. Amerika'da tıpkı Türkiye gibi Suriye topraklarında bulunuyor. Tanaf bölgesinde, Ürdün, Suriye, Irak sınırının bulunduğu yerde kamikaze dronuyla bir saldırı düzenlenmiş efendim. Amerikan tarafı teyit etti bu saldırıyı. Henüz tam net bir açıklama yapılmadı ama üssün hasar gördüğü hava savunma sistemlerinin ise kamikaze dronu engellemekte başarısız olduğu yolunda haberler var. İran ve Suriye güçleri tarafından fırlatıldığı söyleniyor. Tabii Suriye'de dün Şam'da da bir otobüse saldırı vardı. 14 asker öldü diye haberler Batı medyasında çıktı ama ölenlerin çoğu konut şirketi, askeri bir konut şirketinin sivil çalışanları. Aralarında iki de kadın varmış. Öyle otobüs vuruldu, askerler öldü falan diye vermemek gerekiyor Batı medyasının verdiği gibi. Suriye bu saldırının ardından İdlib'de Ariha'yı topçu ateşine tutmuş ve El-Kaide bağlantılı Ahrar-ül-Şam'ın üst düzey komutanı İsam Bassam'ı öldürmeyi başarmış efendim. Evet, birazdan konuşacağız. Lübnan konuşacağız. Tayyuna semtinde Beyrut patlaması 4 Ağustos 2020'de Beyrut'un, Orta Doğu'nun Paris diye anılan göbeğindeki limanda devasa bir patlama meydana gelmiş. 200'den fazla can kaybıyla sonuçlanmıştı. Yıllardır orada bekleyen amonyum nitratın patladığı ortaya çıkmıştı. Arkasında kim var? Çok tartışmalar oluyor ama hükümetin sonunu getirdi. Zaten ekonomik kriz. O gün bugün daha yeni yakınlarda Necip Bigati hükümeti kurabildi. IMF ile görüşmelere başladı. Siyasi ortam giderek hareketlendi. Bu Beyrut davası, patlaması davası, soruşturması sürerken Hristiyan hakimin siyasi davrandığı, daha doğrusu Amerikan ve İsrail politikalarını Lübnan'da devam ettirdiği iddiası var Hizbullah tarafının. Sokaklara taştığı ve falancistlerin keskin nişancıları olduğu öne sürülen yine silahlı adamlar tarafından Adalet Sarayı önündeki gösteri hedef alındı. 7 kişi hayatını yitirdi. Hasan Nasrallah'ın önceki akşam konuşması vardı. Özellikle Hristiyanlara seslenmesi dikkat çekti. Sizi biz koruyoruz, hep biz koruduk. Bu falancistler tekfirci gruplarla, radikal İslamcılarla birlikte hareket ettiler. Samir Caca liderliğindeki falancistler sizin koruyucunuz değil, asıl biz sizin koruyucunuzuz dedi özetle. Lübnan'da iç savaş istemediklerini, çatışma istemediklerini söyledi ama Hizbullah'ın da 100 bin savaşçısı olduğunu da ekledi Hasan Nasrallah. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş bağlantıyı kuralım Selim Sezer'le. Birkaç başlık daha aktarayım ben de bu arada dinleyicilerimize. Birazdan Lübnan'ı konuşacağız. Hem hakikaten ne oluyor Lübnan sokaklarında, hem Nasrallah'ın mesajını nasıl anlamak gerekiyor, bunu ele almaya çalışacağız efendim. Bu arada Orta Doğu'dan Arap Parlamentosu ile ilgili bir başlık aktaracağım size. Fransa-Cezayir ilişkileri epey gergin son dönemde. Macron'un Cezayir'e yönelik açıklamaları olmuştu. Arap Parlamentosu bu açıklamaları kınamış durumda. Sömürge tarihi ile ilgili, yani genellikle genel olarak Macron'un ifadelendirmeye çalıştığı şey çok da bir hassas da bir konu. Fransa nefreti üzerine bir sömürge tarihi inşa etmişler bunlar diye girip bir yandan tabii Cezayir'e yaptığı Fransızların yaptıklarını eleştirirken bir yandan da bu sömürgeciliğin sanki iyi tarafları varmış gibi bir sunumu var. Bunlara oldukça tepki göstermişler. İstişareler için Cezayir Paris Büyükelçisi'ni geri çekmiş durumda. Fransa ile Cezayir'in ilişkileri de hakikaten çok gergin bu koşullarda. İşlevi nedir Arap Parlamentosu'nun derseniz o ayrı ama Fransa'nın bu tarz açıklamalar ve tavırlarla diyaloğa hizmet etmediği vurgusu yapılıyor efendim. Evet, Latin Amerika'dan da bir iki başlık aktaracaktım ki bağlanmışız Selim Bey'e. Venezuela lideri devlet başkanı Nicolas Maduro'nun Kolombiya hükümetine normalleşme çağrısı var. Biraz tabii sağır kulaklara düşecek sağcı hükümetin ama olsun, çağrı en azından aktarmış olalım. Evet, hoş geldiniz Selim Bey yayınımıza. Eksene hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben demin biraz özet geçmeye çalıştım. Bu hafta çok bölgede Türk-Yunan ilişkileri, Amerika'nın Yunanistan'la, Fransa'nın Yunanistan'la anlaşmaları odaklı ekseni değerlendirmelerle geçirdim. Ama Lübnan meselesini de atlamak istemedim. Çünkü gerçekten de Orta Doğu'da bir takım fay hatları böyle kıpır kıpır gözüküyor. Irak'tan Suriye'ye, Suriye'den Lübnan'a ve Lübnan ayağında da geçtiğimiz Perşembe günü yanılmıyorsam 14'ü olması gerekiyor. Beyrut sokaklarında silahlı çatışmalar, hatta RPG'ler gördük. Tabii Hizbullah ve Emel üyelerinin protesto gösterileri sırasında falancistlere de atfedilen bir katliam yaşandı. 7 kişi hayatını yitirdi. Lübnan ordusu müdahale etti. Epeydir krizde, yeni hükümet kuruldu Lübnan'da. Bir anda hakikaten tamamen Lübnan'ın iç dengeleriyle ilgili mi bu yaşananlar, Beyrut patlaması dolayısıyla? Lübnan'ın böyle hareketlenmiş olması sokaklar bağlamında tesadüf olarak algılanabilir mi? Gösterileri biliyoruz daha önce ama bu şekilde ağır silahlı bir hareketlenme.
Çok teşekkür ederim öncelikle yayına davetiniz için. Söylediğiniz üzere 14 Ekim geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan bir saldırı süreciydi. Adalet Sarayı üzerinde bir protesto gösterisi gerçekleştirilecekti. Kısaca belki bahsetmek gerekirse en azından dinleyiciler bakımından. Hizbullah, Emel ve yine 8 Mart koalisyonu içerisinde yer alan Hristiyan partilerinden Marada tarafından düzenlenen bir protesto gösterisiydi bu. Ve esasen liman patlaması soruşturmasının yargıcı olan Tarık Bitar'a yönelik bir protestoydu. Sebebi şu, birkaç haftadan beri aslında Tarık Biter üzerinden süre giden tartışmalar var. Biter bu soruşturmanın ikinci yargıcı, daha önce Fadi Savvan tarafından yürütülüyordu ve Emel Hareketi'nin iki milletvekilinin bazı itirazları sebebiyle işte Yargıtay'a taşınması ve Yargıtay'ın da Savvan'ı görevden alması sonrasında Tarık Biter getirilmişti soruşturmanın başına. Şu tür eleştiriler var, sizin az önce söylediğiniz gibi özellikle bazı dış oluşumlar, Suudi Arabistan ve İsrail'in ya da ABD'nin aynı zamanda ajandaları doğrultusunda hareket ettiği ve onlara yakınlık duyduğu yönünde genel bir eleştiri zaten var. Daha somut olarak ise Biter'in soruşturmaya dahil edeceği kişiler konusunda oldukça seçici davrandığını görüyoruz. Ve zaten eleştiriler de bundan kaynaklı. Bazı üst düzey isimler özellikle Emel Hareketi'nden soruşturmaya dahil edildi ve ifade vermeleri istendi. Ali Hasan El Halil bunlardan bir tanesiydi ve ifade vermeye de gitmediği için hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Protesto gösterisi de esasen bundan sonra düzenlendi. Ki iki gün önce, yani geçen hafta Salı, 12 Ekim Salı günü yapılan hükümet toplantısında da bir kriz çıktı zaten. Ve hem Hizbullah hem de Emel milletvekili bakanları, özür dilerim, toplamda 5 bakanları var hükümet içerisinde. Tarık Biter'in görevden alınması istedi. Çünkü az önce söylediğim gibi birçok kişiyi soruşturmanın dışında bırakıyor. Örneğin 2013'ten beri amonyum nitratının limanda saklandığı bilinmekle birlikte 2013'ten 20'ye kadar olan sürede görev yapmış kişiler, başbakanlar ve diğer yetkililerin önemli bir bölümü soruşturmanın dışında tutulurken, örneğin sadece 2020 yılının Ocak başında başbakan olmuş olan Hasan Diab'ın soruşturmaya dahil edilmesi gibi seçici davranma, siyasallaştırma suçlamaları ve en son olarak da Hasan El Halil'in tutuklanmasına karar verilmesi sebebiyle düzenlenmiş bir protesto gösterisiydi. Yani 12 Ekim'deki kabine toplantısının hemen arkasından, yani oradaki krizin hemen arkasından gerçekleşti ve zaten gergin bir ortam içerisinde gerçekleşirken beklenmedik denebilecek bir şekilde Lübnan kuvvetleri olarak adlandırılan ya da falancistler de denilen grupların ateş açması ve bir sivil kişiyle birlikte toplam 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte sonuçlandı. Şimdi dolayısıyla içerideki siyasi meseleler ve siyasi hesaplaşmalarla oldukça yakından bağlantısı var. Aynı zamanda hem yargıcın işte uluslararası aktörlere olan yakınlığı yönünden dış unsurlarla ilişkilendirmek mümkün. Bir de çok enteresan bir durum da var. Tam aslında bu olayın yaşandığı gün aynı zamanda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın da bir gündü. Ve orada Nuland'ın yapmış olduğu bir takım açıklamalar vardı. İşte bir tanesi, işte bu güzel ülkeyi eski günlerine geri döndüreceğiz vesaire derken bir takım unsurlardan, Lübnan'ın kurtarılmasından bahsediyordu. İsim vermemekle birlikte esasen Hizbullah'ı kastederek. Aynı zamanda tamamen batmış olan ve bütünüyle çıkmazda görülen ekonominin düzlüğe çıkarılabilmesi için Lübnan'ın IMF ve Dünya Bankası ile hızlı bir şekilde ilişki kurması ve kredi alması gerektiğini söylüyordu. Bir de liman soruşturmasına da yine gönderme yaparak bağımsız ve şeffaf bir yargı vurgusu yapmıştı tırnak içerisinde. Ve bütün bunlarla aynı gün içerisinde gerçekleşti. Yani bu tabii çok doğrudan bir bağlantı kuracak bir veri yapıldığını söylendiği bir husus bu.
Çok dikkat çekici Nuland'ın gitmesi. Hakikaten zaman. Ben tabii Kiev'deki kesin nişancı bağlantısıyla birlikte insan düşününce tabii bir de tabii herhalde burada Lübnan'ın elektriksiz kalması, büyük bir kriz, Hizbullah'ın çağrısıyla İran'ın devreye girmesi, Amerika'nın karşıdan devreye girip kendi uyguladığı Sezar yaptırımlarını devre dışı bırakmak ya da delmek zorunda kalarak Lübnan'a yardıma soyulması gibi faktörler varken Nuland'ın herhalde gitmesi daha dikkat çekici olsa gerek. Amerika bir şey, yeni bir şeyler belki de o kurgulama çabası içerisinde izlenimi yaratıyor insanda açıkçası.
Kuşkusuz öyle. Yani bu enerji krizi gerçekten enteresan sonuçlar doğurdu. Yani hepimiz takip ediyoruz vaziyetin ne kadar vahim olduğunu. Yani hastaneler yoğun bakım hizmetleri dışında genellikle hizmet veremez hale gelmiş. Santraller kapanıyor, şalter indiriyor. İşte fırınlar enerji yokluğu sebebiyle şalter indiriyor ve ekmek bile üretilemiyor birçok yerde. Yani birkaç, sanırım 10 gün kadar önce başkent Beyrut'un tamamen karanlığa büründüğünü gördük vesaire ve ülke genelinde çok ciddi bir enerji krizi yaşanırken İran bir düzeyde devreye girdi ve Suriye üzerinden Lübnan'a yakıt gönderdi. Hizbullah da burada bu yakıtın alınmasını sağladı ve ihtiyaç duyulan ağırlıklı olarak aslında sivil toplum kuruluşlarına vererek ve de aynı zamanda halka ileterek tabii ki yakıt krizini çözecek kadar büyük bir şeyden bahsetmiyoruz. Enerji miktarından, yakıttan bahsetmiyoruz. Ama bir kere bir sembolik ve siyasi anlamı vardı. İkincisi öyle ya da böyle bu krizin içerisinde bir giriş oldu. Nasıl oldu? Suriye üzerinden oldu. Ve işte Sezar yasasına rağmen yani bir yaptırım hem İran'dan geliyor hem Suriye üstünden geliyor. Hem de Lübnan üzerinde uzanan adı konulmamış, resmen ilan edilmemiş bir ablukanın delinmesi gibi bir durum oluyor. Şimdi Amerika burada şu yolu izledi. Madem İran yakıt gönderiyor, o zaman ben de Mısır üzerinden yakıt gönderilmesini sağlarım. Çünkü İran'ın burada kendisine bir alan açmasını istemiyorum. Kendisine bir hegemonya kurması. Çünkü bu aynı zamanda iç siyasete yönelik de bir müdahale olarak yorumlanmaya açık ve tabii ki bir düzeyde de gerçekten de böyle aslında. İran'a ve ona yakın olan siyasi hareketlerin lehine bir sonuç üretmemesi için kendisine yakın olan aktörler üzerinden kendi yakıt tedariğini sağlamaya çalıştım. Mısır üzerinden. Hani Ürdün'de bir düzeyde işin içine girdi. Evet. Şimdi buradan kendisine hani bir alan kaptırmamak için yapmış olduğu bir müdahale. Ama sonuç olarak aslında yine kendi yaptırımlarının da delinmesi, çünkü o da yine Suriye üzerinden geçecek bir kısmı ve yine Lübnan üzerindeki adı konulmamış ablukanın da aslında delinmesini bizzat kendisi işin içine girmiş oldu. Son tahlilde Lübnanların lehine olan bir durum tabii ki, çünkü gerçekten ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyulan bir kaynak, enerji. Bunun sağlanması bakımından olumlu oldu. Aynı zamanda Amerika'nın da böyle bir paradoksal bir duruma da düşmesine sebep olmuş oldu.
Evet, peki tekrar dönelim Lübnan'daki krize. 7 can kaybı, onlarca yaralı, Lübnan ordusu devreye sokulmak durumunda kalındı. Sokaklarda yani gerçekten çok ağır manzaralar görüldü ve Hasan Nasrallah önceki gece televizyondan bir açıklama yaptı. Dikkat çekici. Şimdi Lübnan'da tabii seneye de seçimler düzenlenecek. Nasrallah'ın özetle benim anladığım, belki pek çok şey söyledi ama en dikkat çekici açıklaması Hristiyanlara yönelik. Yani bunlar sizi temsil etmiyor, sizi tekfirci güçlere karşı, radikal İslamcılara karşı biz koruduk. Lübnan kuvvetleri ya da falancistler o tekfircilerin yanında yer aldılar dedi, örnekleriyle de gösterdi. Nasrallah'ın açıklamasını nasıl yorumlamak lazım? Bir ikincisi, Lübnan'daki Hristiyanların bunu algılayış biçimi. Çünkü İsrail'le savaşta bir şekilde Hizbullah popülerite de kazanmıştı. Ama tabii iç dengelerle iş değişiyor. Gerçekten falangistlerin kitlesi bağlamında baktığımızda nasıl yorumlamak gerekir? Bu çağrının karşılığını alabilip alabilmeyeceği.
Evet, Nasrallah'ın yaptığı konuşmanın büyük bölüm, belki %80'i bu vurgular üzerindeydi. Yani bir çok şiddetli bir Lübnan kuvvetleri eleştirisi ve yoğun bir şekilde aslında Lübnan Hristiyanlarına yapılan gönderme. Yani bir kere şeyin altı vurgulanıyor. İşte Lübnan kuvvetleri, işte Samir Zeleb ekibi diyelim, Hizbullah bir Hristiyan düşmanı olarak göstermeye çalışıyor. Buradan kendisine bir siyasi alan açmaya çalışıyor. Çünkü şöyle de bir durum var. Yani bir dipnot atarak söyleyeyim. Yani Lübnan kuvvetlerinde Samir Zeleb'in de topluma sunabileceği herhangi bir şey yok. Yani hani Lübnan toplumu zaten genel olarak eski siyasi hareketlerden bıkmış durumda. Hele hele yani Samir Caca gibi sicili bu kadar kirli, yani Sabah Şatil'e katliamında dahil olmak üzere bir dizinin içerisinde yer almış, yıllarca hapis yatmış bir adam topluma sunabileceği hiçbir şey olmadığı için bir Hristiyanlar tehdit altında söylemi geliştiriyor. Ve buradan da bir Hristiyan kitlesi oluşturmaya çalışıyor. Hatta Nasrallah'ın iddiasına göre amaçlarından bir tanesi Lübnan Hristiyanlarını bir bölgede toplayıp belki onları ayrı bir devlet haline getirmek ve orayı da yönetmek. Böyle de bir amacı olduğunu da iddia ediyor. Dolayısıyla vurgu bu önde, yani bir Hristiyanlar tehdit altında ve biz sizi koruyacağız diye. Ama Nasrallah'ın vurgusu bir kere dediğiniz gibi, yani Suriye'de de zaten Suriye Hristiyanlarını biz koruduk. Malula'da ve diğer yerlerde. Hepimiz zaten bu süreçleri izledik. O esnada Lübnan kuvvetleri ne yapıyordu? IŞİD ve El-Kaide lehine açıklamalar yapıyordu. Suriye devrimi tabirleri kullanıyorlardı. Bunların dışında işte Güney'de, yani 2000 sonrasındaki süreçte de Hizbullah'ın herhangi bir şekilde Hristiyan topluluklara karşı intikamcı olmadı. Çünkü biliyorsunuz orada bir Güney Lübnan ordusu meselesi vardı. İsrail'le işbirliği yapmış ve ağırlık olarak Hristiyanlardan oluşan, herhangi bir şekilde onlara yönelik intikamcı olmadıklarını, Hristiyan nüfusu koruduklarını ve hatta Hristiyan partileri ittifak yaptıklarını söyledi. Ki zaten biliyoruz şu anda da yani Lübnan'da bir sürü parti var, Hristiyan partisi. Bir tanesi Mara'da zaten bu gösteriye katılanlardan bir tanesiydi. Bir yeri Özgürlük Severler Hareketi, Michel Aoun'un ve Cumhurbaşkanı'nın dahil olduğu Cumhurbaşkanı. İnşallah onun. Onlarla zaten ittifakları sürüyor. Her ne kadar şu an çatırdığı olsa da bilmiyorum. Zaman daraldığı için çok detaya giremiyorum belki ama nihayetinde Hristiyan partilerle ittifakları devam ediyor. Bir de tabii Hizbullah'ın Nasrallah'ın yapmış olduğu konuşmada bir vurgu daha önemli. Biz iç savaş istemiyoruz diyor. Yani Lübnan'da
ama olursa 100 binlik, 100 bin kişilik.
Olursa da 100 bin kişilik gücümüz var. Ve bunlara işte diğer unsurlar yani işte destekçiler, aktivistler falan dahil. Yani 100 bin silahlı insandan bahsediyor. Hı-hı. Ve yani Samir Reca aklını başına alsın anlamına gelecek. Hatta anlamına gelsin sanırım direkt bu tabiri de kullandı. Böyle bir gözdağı da verdi. Nasrallah'ın konuşmasının ana hatları bu yönde özetlenebilir veya bu şekilde yorumlanabilir.
Evet. Peki son olarak bir de buradan bir iç savaş çıkma riski var mı? Tabii tarafların hangi adımları atabileceğini henüz bilmiyoruz ama bunu bir prova olarak sokaklarda bu şekilde yansımasını bir prova olarak değerlendirmek mümkün müdür sizce? Daha da vahimlerini görme riski var mı ya da öyle söyleyeyim?
Evet. Açıkçası 14 Ekim günü Beyrut'ta Tayyune Mahallesi'nde bir iç savaş fragmanı gördük. Hem pusunun kendisi hem arkasından milis güçlerinin gelişi ve yaşanan karşılıklı çatışmayla birlikte bir iç savaş fragmanı gördük. Ancak şunu söyleyebilirim. Eğer 1975 yılı koşullarında olsaydık muhtemelen buradan gerçekten bir iç savaş çıkacaktı. Yani 13 Nisan 1975'teki Aynel Rumena saldırısı, oradaki Filistinli işçileri taşıyan minibüse yine falancistler tarafından yapılan saldırıyı düşündüğümüz zaman, ki gerçekten çok benzerlik var o süreçte bu süreç arasında, o olay bir iç savaşın katalizörü olmuştu. Çünkü 1970'lerin başlarından itibaren çok fazla dinamik birikmişti. Bu yaşanan süreç ise böyle bir sonucu üretmediyse eğer ve şu anda çok yakında bunun olabileceğine dair bir gösterge yoksa, bir iç savaşın koşullarının çok fazla oluşmadığını da ifade etmek gerekir. Ve bunda en önemli sebep de tarafların bunu istememesi, halkın özellikle 15 yılın deneyimlerinden hareketle en fazla korktuğu şeyin bir iç savaş olması. Dolayısıyla bu düşük bir ihtimal ama Lübnan söz konusu olduğunda her zaman bu ihtimal dahilinde. Olası bir iç savaş, bunu altını çizmek gerekiyor, Lübnan siyasi güçleri arasında bir iç savaş olacaktır ve herhangi bir şekilde dini ve mezhepsel topluluklar arasında olacak bir şey değildir. Yani ta 1860'lardan bu yana aslında Lübnan'daki bütün iç savaş ve benzeri çatışma süreçlerinde hani din ve mezhep bir düzeyde rol oynamış ama hepsinin başka başka arka planları da var. Sosyal sınıfsal meseleler de dahil olmak üzere başka başka sebepleri var ve şu anda da herhangi bir şekilde din ve mezhep faktörüyle açıklanacak türden bir kriz değil bu. Bir siyasi bir kriz. Siyasi taraflar ve partiler arasındaki gerginliğin alt safhada olduğu bir süreç. Şu anda dediğim gibi yakın vadede bir iç savaşa doğru evrilmesini beklemiyorum ama örneğin siyasi krizin büyümesini bekliyorum. Yani Mikati hükümeti daha yeni 10 Eylül'de kurulmuştu. Bir buçuk ayını bile doldurmadı ama şu an ciddi bir krizde. Yani hem 12 Ekim'deki zaten o krizden bahsetmiştim. Yola devam edebilecek mi? Bakanlar orada kalacak mı? Bunlar belli değil. Bu sabah Mikati bir görüşme yaptı Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la Bağdat Sarayı'nda. Sonrasında basında da bir açıklama yapılmadı. Ama yani sıkıntılı bir şeyin olduğu anlaşılabiliyor. Cibran Basil'in de bir şeyi var zaten. Soruşturmanın devam etmesini ve tüm sorunların ergonine çıkarılmasını istiyoruz diyerek işte bir tara verilmiş zımni bir destek gibi açıklayabiliriz bunu. Bu bir siyasi krize dönüşecektir. Bu süreç devam edecektir. Soruşturma süreci birçok başka yan krizler doğuracak. Bunu kaçınılmaz görüyorum. Ve hükümetin de uzun ömürlü olmasını da beklemiyorum. Çünkü çok karma bir hükümet biliyorsunuz. Şu an için öngörülebilir olan aşağı yukarı bunlar.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Selim Sezer değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar. Evet, doçent Selim Sezer'le konuştuk. Bu haftayı Lübnan'ı konuşmadan atlayarak geçmek istemedim. Gerçekten minyatür Orta Doğu diye andığımız Lübnan'daki bu son gerilimler bir şeylerin işareti gibi hissiyata insan kapılıyor efendim. Evet, Nancy Arcam'dan İnta Eh diye bir şarkı seçmiş arkadaşlarım. Onu dinleyerek veda edelim sizlere. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.